Sayfa 39. Karanlık bu mahalleleri erken basar. Neriman akşamın bu saatlerinde evde bulunmaya artık tahammül etmez olmuştu. Evvelce dikkat bile etmediği küçük şeylere bugün ehemmiyet veriyordu. Mindere uzandı. Odaya geceyi erken getiren bu kafeslerin deliklerinde karanlıkların gitgide lapalaşmasına bakıyordu. Dört köşe delikler çizgilerin sertliklerini kaybettiler ve değirmileştiler. Tül perdeler karardı. Helvacıların geçtiği saat. Her şey susar ve yalnız onların sesleri duyulur. Sakız gibi incele incele uzanan ve ta uzaklara sokak iplerine bulaşan ezik, yapışkan sesler. Günün ışığıyla beraber çekilir giderler. O vakit her şey kararır, söner, her canlı şey siner. Ellerinde çıkıntılarıyla geç kalmış bir iki mahallelinin sıklaşan adımları. Bitişik evin kapısı geceyi bir felaket sananların elleriyle hızlı hızlı vurulur. Şiddetle açılıp kapanır. Mutfaklardan gelen ince bir dumanın bütün sokağa dağıttığı hafif bir marsık veya kokusu. Fatih minarelerinde ezan. Neriman gözlerini kapadı. Başını koyduğu yastıkta hafif bir lavanta çiçeği kokusu. Çocukken o bu kokuyu severdi. Annesi bohçaları açtığı vakit temiz çamaşırlardan yükselen bu kokuyu her yerde, entarisinde ve yastıklarında arardı. Bulamadığı vakit rahatsız olurdu. Şimdi bundan da hoşlanmıyor. Sayfa 40. Arka sokakta helvacıların sesleri hala uzanıp gidiyordu. Menhus, meşhum sesler. Hastalığa, ölüme ve bunlardan daha korkunç, yüzleri karanlıkta kalan ve hüviyetleri meçhul bir takım felaketlere ait kokular uyandırıyorlardı. Neriman bu seslerde annesinin ölümünü, babasının ihtiyarlığını, Muhittin'in sefaletini hatırlatan bütün hayatında gördüğü ve duyduğu matemlerin hepsini, istikbalin sakladığı elemlerin hepsini sezdiren derin, gayet derin ve ruhun en muhkem, en mücehhez taraflarına bile bir anda giren keskin, bayıltıcı bir keder duyuyordu ve bu sesler bitip tükenmiyordu. Biri uzaklaşıp kayboldukça köşe başında yükselen bir yenisi ötekini takip ediyordu ve ağır, hazin bir ses kervanı halinde arkası kesilmeden sıra sıra geçiyorlardı. Neriman evin kapısına bir anahtar sokulduğunu duydu ve babasının geldiğini anlayarak yerinden fırladı. Birdenbire canlanmıştı. Bolo'ya ait arzularını yaptırabilmek için babasını o akşamdan itibaren kazanması lazımdı. Kapıya kadar koştu. Babası lastiklerini çıkarıyor, Gülter elinden paketleri alıyordu. Neriman biraz geride durdu, gülümsüyordu. Babasına yaranmak için bir fırsat aradı. Gülter'in elinden paketleri aldı ve ona lambayı yakmasını emretti. Babasıyla beraber yemek odasına girdiler. Neriman hemen ona bir sandalye itti. "Oturunuz bey baba," dedi. Faiz Bey oturdu ve Gülter lambayı getirdi. Neriman paketleri açıyor ve neşeli bir sesle ''Burada kızartılacak bir şey var. Ne iyi ettiniz de bundan aldınız?'' diyordu. Sayfa 41. Sonra Gülter'e döndü. ''Ben de mutfağa gireyim. Bunu beraber kızartırız. Sana yardım ederim Gülter.'' dedi. Aylar var ki Neriman mutfağa girmek şöyle dursun, etrafında bile dolaşmamıştı. Bu farkın babasına yapacağı tesirden istifade etmek istiyordu. Gülter sordu. ''Nasıl oldu bu küçük hanım? İçinizden mi geldi?'' Neriman babasına ahlakında bir değişiklik olduğu zannını vermek için ''İçimden gelmedi. Bundan sonra seni mutfakta yalnız bırakmayacağım.'' dedi. Faiz Bey sesini çıkarmıyordu. Bu, mümkün olduğu kadar septik bir adamdı. Etrafında geçen hadiselerin bütün sebeplerine bir anda intikal etmek isteyen ihtiyar zekası Neriman'ın bu halinde de yeni amiller arıyor ve aldanmıyordu. Fakat bir taraftan da Neriman'ın ahlakında salağa doğru yeni bir iman yolu açan ve bu hareketlerinden korkuyla karışık mütereddit bir sevinç duyuyordu. Paketleri alarak odadan dışarı çıkan kızıyla hizmetçisine ''Zeytinyağını az koyun'' diye seslendi. Bu ihtiyar mutfağa doğru koşan Neriman'ın canını sıkmıştı. Vaktiyle böyle teferruata hiç ehemmiyet vermeyen babasının bu tasarruf endişesi mali vaziyetinin çok fena olduğunu gösteriyordu. Hatta buna Gülter de dikkat etti. Mutfakta Neriman dedi ki, ''Beyefendi çok sıkıntıda. Hiç eskiden böyle şeyler söyler miydi?'' Neriman birdenbire meyus oldu. Bu kadar ince hesap yapan babasına yeni bir kıyafet masrafı nasıl teklif edecekti? Sayfa 42. Fedakarlık nöbeti babasında değil kendisindeydi. Utandı. Bütün emellerinden vazgeçmeyi düşündü. Bir daha Macit'in yüzünü görmemek, köprünün öbür tarafına geçmemek, Bolo'ya değil sinema evine gitmemek ve ömrün sonunda yapayalnız kalan babasının başucundan ayrılmayarak onun bütün arzularını yerine getirmek. Hatta Neriman buna bile karar veriyordu. Büyük bir teessür içinde mırıldandı. Sahi Gülter, masrafı biraz kısalım. Ve o ana kadar mutfakta kendini iğreti bulduğu halde birdenbire samimi çalışmak arzusunu duydu. Önlüğünü giydi, kollarını sıvadı ve Gülter'in yapabileceği en kaba işlere doğru atıldı. Kömür tenekesini aldı ve ocağı boşalttı. Gülter bağırıyordu. ''Aman küçük hanım, bırakınız, ben yaparım.'' Sonra ilave etti. ''Hanımefendi de ne kadındı, siz küçüktünüz. Ah, onu bir mutfakta görseydiniz. Ama ne temiz kadındı, ne titiz kadındı.'' Neriman dinlemiyor ve düşünmüyordu. Pera palas bana ne uzak, işte benim halim. Kömürü boşaltırken bir eli simsiyah olmuştu. Macit'in elleri gözünün önüne gelmişti ve hemen musluğa koştu. Fakat tenekede su bitmişti. Büyük bir öfkeyle ''Su, Gülter maşrabı ile su bul!'' diye bağırdı. Gülter suyu getirirken Neriman biraz evvel babası için duyduğu merhameti şimdi kendisi için hissediyordu. Orada, köprünün öbür tarafında, genç kızlar böyle mi yaşıyor? Bir genç kız böyle mi yaşar? Sabun köpürmüyordu. Kuyu suyu. Neriman sinirlendi. Sayfa 43. Tatlı su bul Gülter, dedi. Bekliyordu. Gülter koştu. Neriman'ın rengi uçmuştu. Titremeye başladı. Gülter küçük hanımın tehlikeli asabiyetini bildiği için acele ediyordu. Küpün kapağı devrildi. Maşraba yuvarlandı ve mutfak karıştı. Neriman bayılacak gibiydi. Kaç kere sinirinden bayıldığı için korkmaya başladı. İki eliyle musluğun taşını sımsıkı tuttu. Titreyen avuçlarında sabunu zapt edemiyordu. Bir iki defa kaçırdı ve nihayet ellerini temizledi. Gülter yalvarıyordu. ''Haydi küçük hanım, siz gidin. Sinirleriniz oynadı, siz gidin, ben yaparım.'' Neriman işi bıraktı. Fakat mutfaktan da çıkmadı. Hala babasına karşı ev kadını görünmek istiyordu. İki defa odasına girdi çıktı. Önünde önlüğüyle sıvanmış kollarıyla babasına kendisini gösterdi. Neriman ikinci defa odadan çıkarken Faiz Bey ''Maşallah, maşallah'' demişti. Neşeli bir yemek yediler. Neriman çok söylenmiş ve Faiz Bey gülümseyerek dinlemişti. Kızının yemeğini methetti. Fakat Neriman bu işlere elini sürmediğini, kömür tenekesini boşalttıktan sonra sinirlendiğini itiraf etti ve babasını güldürdü. Bütün gece neşeli geçti. Neriman bu mahallede, bu evin içinde, bu gaz lambası, bu ihtiyar adam, bu dökülmüş sıvalar, bu eğrilmiş korniş ve çatlamış eski atlas perdeler karşısında, bu yeni silinmiş küflü tahta kokuları arasında insanın mesut olabileceğini görüyordu. Ve bu evde geçen neşeli günlerini hatırladı. Şinasi de koca olarak bu eve gelebilir ve herkesin paylaştığı müşterek bir saadet içinde Neriman vicdan azabı duymadan mesut olabilirdi. Fakat neydi? Ara sıra Neriman'ı yakalayan o kuvvetli arzu ki bunların hepsine karşı nefret, isyan uyandırıyordu. Sayfa 44. Gözleri lamba şişesinin içinde yanan fitile daldı ve epeyce düşündü. Fakat muhakeme etmiyordu. Birbirine zıt bir takım hayaller gözünün önünden geçiyor ve kendiliklerinden bir sürü mukayese unsurları teşkil ediyorlardı. Fatih sokakları, Beyoğlu caddesi, başörtülü kadınlar, sarıklı adamlar, otomobiller, şahnişleri çarpılmış, kaplamaları çatlamış tahta evler, karanlıklar, helvacı sesleri, apartmanlar, kuvvetli elektrik ışıkları, Maxim salonu, Şinasi'nin odası, yerde notlar, Şinasi'nin kabarık saçları, sinemada gördüğü Avrupa salonları, insanlar arasındaki ince münasebetlere ait birçok intibalar, büyük bir kilise kapısı, Beyoğlu'ndaki kapalı çarşılar, yüksek taş binalar arasında şerit kadar ince bir mavi hava görünen sokaklar, Fatih Camii'nin avlusu, ezan sesleri, yangın kokuları, beşik gıcırtısı. Birdenbire silkindi. Kucağına ağır bir şey düşmüştü. Göğsünü hemen geriye çekti ve korkuyla önüne baktı. Tarman, hanımının bu gaflet dakikalarını fırsat bilmiş gibi yakınındaki minderin üstünden kucağına atlamıştı. Vücudunu bu kucağın çukuruna, tamamı tamamına yerleştirdi. Tor top oldu. Başını kendine gömdü ve derhal mırlayarak uyudu. Ne zamandır Neriman bu kediyi de okşamaz olmuştu. Tarman da Faiz Bey, Şinasi ve Gülter kadar hanımının son zamanlarda başkalaştığını anlıyor ve onun yanına sokulmuyordu. Bu gece hanımın da eski hallerini gördü ve kucağına atlamakta çok tereddüt etmedi. Neriman hafifçe Sarman'ın başını okşuyordu. Öyle bir an geldi ki bütün mahallede, bütün sokakta, evde ve odada Sarman'ın mırıltısından başka ses kalmamıştı. Gülter kapının yanında yerdeki minderde başı önüne eğmiş uyukluyordu. Şüphesiz böyle uyanık birkaç kişi müstesna bütün sokak, bütün Fatih uyku içindeydi. Sayfa 45. Neriman düşündü ve bir anda şarklıların kedileri ve garpların köpekleri niçin bu kadar sevdiğini anladı. Hristiyan evlerinde köpek ve Müslüman evlerinde kedi bolluğu şunlandı. Şarklılar kediye, garplılar köpeğe benziyor. Kedi yer, içer, yatar, uyur, doğurur. Hayatı hep minder üstünde ve rüya içinde geçer. Gözleri bazı uyanıkken bile rüya görüyormuş gibidir. Laf acı, tembel ve hayalperest mahluk. Çalışmayı hiç sevmez. Köpek diri, çevik, atılgandır. İşe yarar, birçok işlere yarar. Uyurken bile uyanıktır. En küçük sesleri bile duyar, sıçrar, bağırır. Şark ve garbı temsil eden bu iki remiz, Neriman'ın zihninde ikizsiz alemi o kadar müşahhas bir hale getirdi ki, epey zamandan beri kendi kendine halletmeye çalıştığı muammaların birçok anahtarını bulur gibi oluyordu. Büyük bir kültürü olmayan Neriman, ancak bu basit remizlerin zıddiyetleri arasında mukayeseler yaparak kendine göre bazı fikirlere daha sahip olmaya başlamıştı. Neriman bu fikrini babasına söylemek istedi ve alacağı cevabı merak etti. Fakat babasıyla hiç buna benzer mevzularda konuşmamış, ona hiçbir mülahazasını, fikrini açmamıştı. Zekasının bakir ve mahrem bir tarafını göstermek isterken babasının karşısında soyunacakmış gibi utanıyordu. Fakat soracağı şey, epey zamandan beri babasıyla kendisi arasında çıkan ve henüz hiç münakaşa edilmeyen hayati meselelerle karıştığı için ehemmiyetliydi. Epeyce tereddütten sonra nihayet söyledi. "Bakın," dedi. "Gülter de uyuyor, Sarman da." Faiz Bey başını kitaptan kaldırdı ve gözlüğün üstüne kızına baktı. Bu sözün bir mukaddime olduğunu anlamayarak tekrar gözlerini kitaba indirirken, Neriman söylemek istediği şeyleri unutmaktan korkarak hem de neticeyi çabuk almak isteyerek sinirli bir aceleyle anlattı. Sayfa 46. "Sadece onlar uyumuyorlar. Bütün Fatih uykuda. Ne düşündüm bilir misiniz?" Neriman mütalaasını beyan etmek sırası gelince biraz kızardı ve Faiz Bey'in alakası arttı. "Ne düşündüm bilir misiniz? Bütün bu semt, Müslümanlar..." Biraz düşünerek kelimeyi buldu. "Bütün bu şark kedilere benziyor." Bu mülahaza Faiz Bey'i güldürmüştü. Takdirle istihzadan hangisine maruz kaldığını anlamayan Neriman şaşırdı ve büsbütün kızarak cesaretle devam etti. "Garp da köpeklere benziyor." Durdu. Söylenecek daha fazla şey bulamıyordu. Halbuki pek çok şeyler düşünmüştü. İzah etmek lazım. Gene şaşırdı. Faiz Bey'in bir suali bu izahı istedi. "Ne gibi?" Faiz Bey gözlüğünün üstünden kızına hiç infiraf etmeyen bir dikkatle bakıyordu. Ömründe ilk defadır ki Neriman'dan bir mütalaa dinliyordu. Neriman devam etti. "Şark da işte böyle miskin, uykucu, lapacı. Bakın şimdi her taraf uyuyor. Bir de şimdi Beyoğlu'na çıkın. Ortalık mahşer gibi. Herkes ayakta, uyanık." Faiz Bey hafif bir acılık ilave olan tebessümüyle başını salladı. Aylardan beri kızının zihnini işgal eden bu meseleyi seziyordu. İşte bu gece keyfiyet aşikar meydana çıkıyordu. Hayret etmedi ve bu mevzuda kendisine söz söylemek fırsatı çıktığı için memnun oldum. Aceleye lüzum görmedi ve kızının bütün fikirlerini anlamak için sordu. Sayfa 47. "Garplılar niçin köpeğe benziyorlar?" "Çünkü onlar daima uyanık. Uyurken bile uyanık. Çalışıyorlar, kazanıyorlar, iyi yaşıyorlar." Faiz Bey bir daha güldü. Latifeci şahsiyetini ihtiyar yüzünün vakarında gizleyerek sordu. "Şimdi bu Sarman da fena mı yaşıyor? Bak senin kucağında mışıl mışıl uyuyor." Neriman da güldü. "Ama biz olmasak açlıktan geberir. Köpeklerin de sahipleri olmasa açlıktan ölmezler mi?" Kızını daha fazla üzmek istemeyen Faiz Bey ciddileşti ve müstehzi suallerinin cevabını beklemeyerek söyledi. "Güzel bulmuşsun," dedi. "Fil hakika şarklılar, kediler, garplılar da köpekleri bunun için severler. Şarklı tembel, garplı da çalışkandır. Fakat gel seninle bu muammayı birlikte halledelim. Acaba her oturan adam tembel, her koşan adam çalışkan mıdır?" Neriman'a baktı ve cevap vermesini beklemeden devam etti. "Kimi adam vardır ki sabahtan akşama kadar oturur ve düşünür. Onun hazine-i efkarı vardır. Yani fikir cihetinden zengindir. Kimi adam da vardır ki sabahtan akşama kadar ayaküstü çalışır. Mesela bir rençper, fakat yaptığı iş dört tuğlayı üst üste koymaktan ibarettir. Evvelki insan tembel görünür ve lakin çalışkandır. Diğer insan çalışkan görünür ve lakin yaptığı iş sudandır. Zira birisi maneviyat ile zihin gayretiyle yapılan iştir, öbürü vücut ile bedenle yapılan iştir. Maneviyat daima daha âlidir. Vücut sefildir. Yapılan işlerin farkı da bundandır." Sayfa 48. Faiz Bey yine biraz durdu. Kızına küçük bir itiraz müddeti bıraktıktan sonra cevap alamayınca sordu. "Zevahire niçin aldanıyorsun?" Sadece gece gündüz dazıra dazır koşmak mı çalışmaktır? Değil tabii ki. Fakat biz oturduk da ne yaptık sanki? Pek çok şey. Hiçbir şey yapmadık. Hep uyku, lapacılık. Faiz Bey kızına söyleyeceği sözlerin mesuliyetini hissettiren ağır ve sabırlı bir bakışla bakmıştı. Neriman devam edemedi. Faiz Bey, bak dedi, şu arkanda konsolosun üstünde duran saati Harun Reşit zamanında bir şarklı icat etmiştir. Şu elimdeki kitabı bir şarklı yazmıştır. Aman hep o kare kaplı kitap. Başka yok mu? Yazmış da ne olmuş? Sizden başka onu kim okuyor? Senden başka bu kitabı pek çok insan okuyor. Aman hep tembeller, hayalperestler. Frankler de okuyor. Bu gibi eserlerin Garp'ta bir tanesinin yüzlerce türü basılmış tercümeleri vardır. Avam da okur, Havas da okur ve lakin sen okumazsın. Mazursun da. Mekteplerinizde böyle şey kalmadı. Bir İngiliz kızına Sadi'yi sorsan bilir. Sen şarklı olduğun halde bilmezsin. Kabahat sende mi, Sadi'de mi? Neriman hafifçe kızardı ve başını önüne eğdi. Cevap vermiyordu. Evvela babasına daha fazla itiraz etmesi, Bolo'ya ait arzularının tahakkukuna mani olabilirdi. Sonra babasının malumatı ve mantıkıyla mücadeleye kendini muktedir bulmuyordu. Fakat bütün bu fikirlere içinden isyan ediyor, hepsini eski bulmak istiyor, mamafih sarsılmaz bir mantığın telkin ettiği hakikatleri kendi kendine tamamıyla inkara da muvaffak olamıyor, için için çırpınıyordu. Sayfa 49. Faiz Bey bu kadar dersi kâfi gördü. Kızına ilk defa olarak bu mevzuda bir telkin yapmak fırsatını bulduğu için yüreği ferahladı ve derin bir nefes alarak ayağa kalktı. İşi Latife'ye boğarak, ''Haydi şu şarkılar gibi biz de bir uyku çekelim.'' dedi. Neriman da kalkmıştı. Sarman yere düştü ve bir çığlık kopardı. Sonra gerinerek hanımının ayaklarının arasına dolaştı. Hala mırlıyordu. Neriman terliğinin ucuyla Sarman'ı karnından itti, uzaklaştı. ''Haydi git, miskin.'' Sonra kapıdan çıkan babasını işittirmek için ilave etti. ''Ben miskin mahluklardan nefret ediyorum.''